Ayrım 11, sayfa 141. Dostoyevski'nin hiçbir karakteri Tatar'ın Ali dediği Dağıstanlı Ali kadar müsbet değildir. Ama Rusya, Kafkasya'da ne kadar kaldı ve ne kadar etkili olduğu ise o derecede düşmanlık uyandırdı. Kafkasya halen bir barut fıçısı değilse de devamı sızlayan bir yaradır. Bütün Kafkasya'daki gerilimler Gürcistan'da da var. Gürcistan Müslümanları sızlanıyor. Gürcüler Ermenilerin Kafkasya'da barışı engellediğinden söz ediyor. Ermeni şikayetleri ise burada sıralamakla bitmez. Azerbaycan memnun değil. Kuzeyin halkları Rusya'dan ne kadar çekiniyor ise güneydekiler de çekiniyor. Bütün Kafkas devletlerinde 10 yılı aşkın bağımsızlığa rağmen altyapının gelişmesi şöyle dursun, eski ehil yapı bile devam ettirilemiyor. Fakat mucize sürüyor. Her gün yeni bir restoran ve kafe açılıyor. Tiflis'in moda evleri civar ülkeleri kıskandıracak renklerde gelişiyor. Diyalog toplantısında alışılmış üslupla barış ve küreselleşmeye karşı yerel kültürün korunması temennileri tekrarlandı. Gürcistan'ın en büyük ikinci adamı Patrick II. İleon bölücülüğe karşı konuştu. İsrail'in ünlü politikacısı Shimon Peres, "Bütün Müslümanlar terörist değildir ama bütün teröristler Müslümandır" gibi harika bir mesaj yolladı. İnsan, Isaac Rabin'in katlinden sonra İsrail'de pek mantıklı politikacı kalmadığını anlıyor. Sormak lazım. Rabin'i katleden hangi terörist grubun maşasıdır? Bunca terörist Hristiyan grup nereden çıkmaktadır? Akıllı sandığımız Shimon Peres'inki maalesef toptancı ve ucuzcu bir politik üslup. Sovyet hakimiyeti boyunca Kafkasya'nın sürgündeki politikacıları Avrupa'da Sovyetlere muhalif Rusça dergiler çıkarırdı. Kremlin ancak Rusça'nın altında birleşebiliyorsunuz diye bu kurumla alay ederdi. Umumi anlaşma dili halen Rusça. Ama yakın gelecekte bir takım ulusal diller sahneyi dolduracak. Tabii bu yerel dillerin sahipleri dünya ile nasıl iletişim kurabilecekler derseniz, İngilizcenin Gürcülerin arasında şimdiden yerleştiğini görüyorsunuz bile. Kafkasya yabancıya karşı misafirperver ama istilaya direnen bir kıtaydı. Direnç yeni dünyanın düzeni karşısında söz konusu değil. AB'ye girecek Türkiye'ye gıpta ile bakılıyor. Kimse AB'nin eğrileriyle de doğrularını anlamaya kalkmasın, kulak asılmaz. Ama ve lakin aynı şekilde davranması beklenen Ermenistan'da kimse Rusya ittifakı aleyhinde konuşturulmuyor. Bu çelişki ne demeyin? Kafkas politikacıları ayrıntılı düşünmeyi sevmiyor. Ekim ayında sıcak bir hava var. Tiflis'teki insanların sıcaklığı, sokaklardaki resim sergileri, müzik, bütün Kafkasya'nın çok problemli olsa da çok renkli ve tatlı bir dünya olduğunu gösteriyor. Kafkasya barış içinde olmalı, çok benzeştiği Türkiye ile dostluk içinde yaşamalı ve bu dünya parçalanmamalı. Bakü'de iş... Şehir. Bakü'nün iç şehri değirler, keşenk ve görkemli bir yer olur. İçinde de Şirvanşahlar Sarayı derler, bir neçe devletli saray var. Derlerse de inanmayın, özü bir hankâh, dervişlerin konakladığı yer ve halvetiye, dervişlerinin dergahıdır. Azerbaycan medeniyetinin bütün Orta Doğu tarihi için önem arz eden bu dini merkezini, etrafındaki kümbeti, mezarları, mescidi, zikirhane, imaret ve mutfağıyla dururken saray diye takdim etmek nedendir anlamış değilim. Sempatik tarihçi meslektaşım Mehmet Rıhtım tezinde bu dergahta 16. yüzyılın ünlü mutasavvufu Seyyid Yahya Bakü'nün Bakulu ülkesinde ve civar ülkelerde oynadığı rolü etraflıca açıklamıştır. Tarihte bir dergahın bazen bir saraydan çok daha önemli olduğunu idrak edemeyenler böyle özenti değişiklikler yapıyorlar. Bakü'nün kale içi çok ilginç. İlginçliği Orta Doğu'da her yerde görülebilen bir hisar içi olmasının ileri gelmiyor. 19. yüzyılın sonunda modern şehirleşmeyle yüz yüze geldiğinde fazla tahrip olmadan uyum sağlayabilen şehirlerden biri olduğu açık. Kale içindeki Orta Çağ ve 18. yüzyıl yapılarının bazıları yerini 19. yüzyılın taş konaklarına ve burjuvazinin yaşadığı apartmanlara terk etmiş. Bu yapılaşma sur dışına da aynı şekilde taşmış. Lakin Avrupa'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok şehrindeki yapılanmaların aksine Bakü'nün surlarına dokunulmamış. Bakü bu görünümü ve haliyle İtalyan şehirlerindeki gelişmeyi hatırlatıyor. Azerbaycan halkı heykeli seviyor. Bu konuda İslam dünyasında öncüler. Surların hemen önündeki parkta ünlü heccal ve şair Molla Ekber Sabir'in heykeli 20. yüzyıl başında hem de halkın topladığı bağışlarla dikilmiş. Bu anlamda da bir ilk. Nesimi heykeli, Edebiyat Enstitüsü ve Renkli Çarşı anan eden çağdaşlığa geçişi fizik olarak yansıtıyor. Çarşın hali ülkenin içindeki tezatları yansıtıyor. Hayat zor ve bu arada kolay zengin olanlar bir hayli fazla. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Azerbaycan petrolleri yeni bir sınıf yarattı. Bu sınıfın içinde Tagiyev, Nagiyev, Aşur Beyli gibi bazıları yeterli eğitim görmemiş fakat deha derecesinde zeki Azerbaycan Türkleri de petrol milyarderi olarak yerlerini aldılar ve parayı İsviçre bankalarından çok Bakü'nün sokaklarına yatırdılar, şehri donattılar. Cenova, Venedik, Floransa tipi saraylar ve yapılarla ve gotik, neo-rönesans üslubunu yaratan konutlar geniş caddelerin etrafında yükselmeye başladı. Surların içi ve dışı butik binalarla donandı. Sovyet sonrası dönemi yeni zenginleri ve iktidara yakın olanlar ise ecnebi şirketlerin pek makbul tuttuğu Hazar denizine bakan bu semtteki yüksek kiralara bakıp eğer eski binalar talebi karşılamıyorsa biz yenilerini yapalım, yüksek fiyatlı kiraya veririz diyerek açık gözlülüklerini ortaya koydular. Güzelim taş binaların ortasına bazıları kalfa yapısı kötü yüksek binalar dikmişler. Bazıları da eski binaları enine boyuna ilaveler yaparak lenduhaya çevirmişler. Galiba İstanbul'dan Taşkent'e Türk toplumlarının ve şehir yönetimlerinin ortak yanı bu. Bir takım açık gözlerin tarihi tahrip etmesine göz yummak. İnsanlar bu rezaleti sadece birbirlerine şikayet ediyorlar. Ortak önlem yok. Bu ne biçim millet demeyin. Azerbaycanlılar birçok şeyi çok iyi biliyor, bu edepsizliklerden rahatsız oluyorlar ama bezginler. İnsanlar musikiden çok iyi anlıyor ve müzisyen derecesinde bu sanatı öğrenenlerin sayısı yüksek. Herkes iyi kötü resim yapıyor, Pejmür'de antika dükkanlarının içinde baş köşede sanat tarihi rehberi ve katalogları bulunuyor. Böyle dağınık bir dükkanın sahibi Tahir Mehmedov, Çarların ünlü kuyumcusu Faberg'in adı geçince ünlü 8 ünlü ustasının Hlebnikov, Ovchennikov, Orzennikov, Morozov, Sizikov, Mulikov, Rerih ve Gagarin'in isimlerini saymakla kalmıyor, şaşkınlığımı her birinin yaptığı paskalya yumurtalarının üslup farklılıklarını vesaire anlatarak artırıyor. Tabii bu manzara ile dışarıdaki perişanlığı bağdaştırmanın imkanı yok. Bütün eski Sovyet ülkelerinin sorunu da bu. Yağ var, irmik var ama helvayı yapmaya kimsenin niyeti yok. Şekeri saklayanlara ise kimse direnmiyor. İtalya, Venedik. Rivayet olunur ki 5. asırda Hunların önden kaçan ahalinin Adriyatik denizinin kuzey kıyısındaki lagünler üzerinde ustalıkla kurduğu Venedik bir gün geldi bütün Akdeniz'in en zengin ve hükümran şehri oldu. Üstelik Venedikliler denize ve karada iyi savaşan bir kavim olarak bilinir. Hülasa iğneyle kuyu kazarak zengin ve kudretli olmuşlardır. Bir şehrin tarihi oluşumunu saptamak kolay değildir. Bazı halde yazılı kaynaklar yanıltıcı, arkeolojik kazılar ise yetersiz kalabilir. Venedik, Adriyatik'in kraliçesi ve şehirden çok cumhuriyet ve cumhuriyetten çok diktatör bir Akdeniz imparatorluğudur. Şehrin koruyucu patronu Aziz Marco'dur ve onun sembolü olan aslan Venedik'in de bayrağıdır. Şehrin adı her milletin dilinde ayrı telaffuz edilir. Macarlar Velensler, Almanlar bizim gibi Venedik, kendi sakinleri Venezia, öbürleri Venis vesaire. Biz Venedik Cumhuriyeti derdik devletin adına. Belli ki herkes oraya gıpta ve iştahla bakmış. Büyük kanalın bir tarafında Türk Hanı, öbür tarafında Alaman Hanı, Venedik doğuya, batıya, güneyi, kuzeyi taşımış. Zenginleşmiş ve bu dünyayı zenginleştirmiş merkezlerden biri. İşgali kolay değil. Gelen gemiler sık sık değişen ve kayan kum tabakasına otura kalır. Bunu izleyebilen, kazıklarla işaretleyen ve bundan anlayan sadece kendileridir. Her şeyin bir düzeni vardı. Venedik, denize çakılan kazıklar üzerinde inşa edilen bir şehirdir. Bunun gibi bir şehirde Amsterdam'dır ama o Venedik'in taklidi dahi olamaz. Venedik Cumhuriyet'tir ama bugünkü cumhuriyetlerden çok farklıdır. Buna patrici, eşraf yahut ağababalar cumhuriyeti diyebilirsiniz. Belirli aileler bu devleti yönetir, yönetenleri seçer. Bu asil ailelerden Baffo soyunun bir kızı bize padişah karısı ve validesi oldu. Venedik'in kademeli ve karışık bir meclis sistemi vardır ve bu sistem sokaktaki törene bile yansır. Herkes istediği törene katılamaz. Venedik görkemlidir, renklidir. Hem dindardır hem de karnavalın, eğlencenin ve zinanın dahi koralar vardır. Hele iktidar söz konusu oldu mu bir takım aileler birbirini yer. Ama birbirini yiyen ailelerin ortaklaşa bir düzeni vardı. Herkes ne kazanacak, ne iş yapacak belliydi. Yılın belirli zamanlarında Akdeniz'e açılan ticari gemi kervanlarına Cumhuriyet'in donanması refakat ederdi. Bu korumalı muda denilen gemi kervanına da sadece belirli sınıflardan aileler sermaye koyup katılabilirdi. Sermayedar da, işçi de kazanç ve fırsat eşitliğine sahip değildi. Meydanlarda salınan, kiliselerde itibarlı sıralara oturan, hele evlilikte eşitliğe sahip olanlar olmayanlara göre bir azınlıktı. Şehrin Yahudileri mi dediniz? Getto denilen baruthane semtine kapatılmışlardı. Bu mendubur yerden kaç asır sonra paralar ödeyip ayrı bir mahalleye çıkabildiler. İçlerinde tefeci, Şilok gibi olanları pek yoktu. Haddine mi düşmüş? O ancak Shakespeare Efendi'nin fantezisidir. Venedikliler Doğu Roma'ya iyi yerleşmişti. Galata, yani Pera'da bir koloni, her yerde koloniler ve tabii tatlı kazançlar. 1185'te Bizans halkı bunlardan yaka silkti ve canlarını okudu. Venedikliler bunun acısını 1204'te fena çıkardılar. Venedik'in seçimli büyük diktatörü ve 100 yaşına kadar yaşayan büyük adamı, Doç Enrico Dandolo, Haçlıları Kudüs yerine İstanbul'a yönelti verdi ve Haçlı işgalindeki her yerde muhteşem koloniler kurdu, şiddet estirdi. Cenovalılarla Venedikliler rekabet içindeydi. İncelik, servet, ilim ve sanat onlara mahsustu. Zengin ve muhteşemdiler. Türklerin Küçük Asya, Balkanlar ve Akdeniz adalarına inmesi Venedik'in Akdeniz'deki imparatorluğunun sonu oldu. En son 17. asırda Girit Osmanlı olunca İtalyan şehirlerinin nefesi tükendi. Osmanlı Venedik'e karşı her şeyi yaptı. Hatta Dubrovnik gibi tüccar Slav cumhuriyetçilerini bile himaye etti. Gün görmüş Venedik fakirleşti, çürüdü. 1797'de General Bonaparte Campo Formio anlaşması ile cumhuriyeti ilhak ediverdi. Hatta bizim burada Tom Kaptan Sokağı'ndaki şık Venedik Sarayı'na bile Fransız sefareti yerleşti. 1815 Viyana Kongresi'nde de Avusturyalılar Venedik'le birlikte onun İstanbul'daki sarayını el atıp sefaret yaptılar. Nihayet Venedik İtalya'nın oldu. Bu şehre belki en büyük kötülük lagünler üstündeki binalara Mussolini'nin hoyrat sanayileşmesinin getirdiği çürümedir. Şehir hala çürüyor, toparlanamıyor ve nüfusu azalıyor. Ama şehir yine muhteşem, yine doyulmaz ve asil bir beldede bulunduğunuzu her an hissediyorsunuz. Venedik, Akdeniz'e açılmak demek. Akdeniz'in neresinde olursam öbür uçta Venedik'i tahayyül ederim. O uygarlık, o mimari, o resim belirgin bir Akdeniz nostaljisi yaratır. Tabii bütün bu nostalji İstanbul merkezidir. Çünkü bu dünya İstanbul'un etrafında şekillenir. Venedik, kendisini istilalardan deniz sayesinde koruyan akıllı adamların şehridir. Lagünlerin üstüne şehir kurmak kimin aklına gelirdi ki? Bin yıldır dayanan kazıkların üzerinde ise o gördüğümüz saraylar inşa edilmiş. Sarayların sahipleri imparatordan imtiyaz alan toprak beyleri ya da savaşçılar değil, zenginlikleri ticarete dayanıyor. Ticari zenginlikleri de bir nevi tekelciliğe. Akdeniz'e açılan korunmuş filolarda kaç gemilik hissenin olacağı nüfuzuna bağlı. Venedik'in yönetimi oligarşi. Buna ırsiyet kazanan, yani babadan oğula geçen mafya hakimiyeti de diyebilirsiniz. Lagünlerin üstüne kurulan bu şehre girmek için körfezdeki yer değiştiren kum adacıklarının hareketini çok iyi bilmek gerekir. Kum adacıklarının şekillenişini izlenip her gün kazıklarla yer belirlenir. Orta çağda muazzam surlarla korunan İstanbul çok istilalar geçirmiştir ama su seviyesinin ne olduğunu belirleyen kazıkları kaldırınca istilacının karşısında surdan da beter bir engel belirir. Mutlaka kuma otururlar. Bu yüzden kimse Venedik'e pek yanaşamamıştır. Adriyatik Kraliçesi denen Venedik Cumhuriyeti Akdeniz'in her yerine açılmıştır. Adalığı istila etmişler, koloniler kurmuşlar. Hatta 1204'te Kuzeyli barbarları İstanbul'a saldırsınlar diye kışkırtmıştır. Ve o saldıranlar şehirde 50 yıl her türlü soygun ve rezilliği irtikap etmiştir. Venedik birçok adacık ve kanallar olarak hafızamdadır. Bu şehir Türk tarihçilerinin zihniyet dünyasında yer etmiştir. Venedik nostaljisi Akdeniz'in üstünlük devirlerine ait bir duygudur. Selçukluluk ve Osmanlılık Akdenizleşmiştir. Nitekim Avrupa dünyasında Türk tarihiyle uğraşan bir takım bilginler Asya ve Volga boyuna hapsolmuştur. Akdeniz onları korkutur. Heyula gibi derin bir medeniyettir. Hamulesi, yükü boldur. Balıkçılar ve gezgin coğrafyacılar bu denizin etrafındaki medeniyetin birlerini anlayan iki gruptur. Venedik'e gittiğim ilk vakit boğucu Haziran sıcağıydı. İki günlük sıcaktan sonra üçüncü ve dördüncü günler sağanak altında gezdim. İlk iki gün kanalda gezerken müthiş bir ihtişam, yağmurda Venedik sokaklarını ve küçük kiliselerini gezerken hayran olduğum bir incelik gördüm. Sokaklar Alman doluydu. Bizim tasavvurumuzdaki tarihi Venedik sokaklarında Uzak Asyalılar, Orta Doğulular ve Kuzey Avrupalılar birlikte gezinirdi. Venedik'teki İtalyanca kimseyi çekmez ama bütün Avrupa'nın ve tabii bizim tarihimiz için en önemli belgelerin kaydedildiği lehçedir. Bizans'tan 18. yüzyıla kadar en muhteşem binalardan biri olan San Marco'nun karşısında devletin arşivi vardır. Venedik odur. Nerede bulunduğunuzu anlarsınız. Çok kişi için gondol ve müzik olan Venedik aslında yeryüzündeki devletin en güzel heykelleştiği bir coğrafyadır. Hiç şüphesiz ki Venedik'e mütakip gelişlerimde sonbaharın güneşli ama serin rüzgarlı havalarını, ardından ilkbaharın tatlı meltemini hissettim ve Venedik baharda ve güzde ayrı güzellikte iki resimdi. Güneşli bir kış gününde Rüzgarlar fazlalık yapan renk tonlarını silip süpürüyorcasına Venedik sert fırça darbeleriyle yaratılmış bir resim gibiydi. Havasını yakaladığınız zaman Venedik kocaman bir coğrafyanın ve uzun bir tarihin küçülüp sizinle kucaklaştığı bir tiyatrodur. Orada istediğiniz coğrafyanın insanlarını, Akdeniz'in istediğiniz köşesini, Enrico Dandolo'yu, Isaac Angelos'u, Comenleri, Anna Comena'yı, Goldoni'yi, Tintoretto'yu, Türk tüccarlarını, Fugger'in muhasebecisi Matthew Schwartz'ı sahneye çıkarırsınız. Nasıl bir oyun sahneleyeceksiniz? O sizin rejisörlüğünüze kalmış. Bana göre Venedik'te Napoli, İstanbul ve Kahire'yi yaşamamış insanların entelektüel bir macera geçirmeleri zordur. Çok derin, bilgili ve çarpıcı olabilirler. Ama insan sıcakları olmaz. Soğukta güneş ışıklarıyla Venedik'te ölünmez, dirilir. Türkiye ve İtalya. Bu yıl Türkiye ve İtalya ilişkilerinin 150. yılı. Bu önemli dönem resmi program ve etkinliklerle kutlanacak. Hiç kuşkusuz bu İtalya Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin yıl dönümüdür. Aslında İtalya ile Türkiye'nin ilişkileri bundan çok daha eskiye gider. Bizans zamanında Cenova ve Venedik'in İstanbul'da elçilikleri vardı. Venediklilerinkine Balio, Osmanlı'da Balios denirdi. Cenovalılarınkine de Podesta denirdi. Bunlar aynı zamanda başkentteki koloni halkının da valisi durumundaydı. Zira Pera denen bölgede bu cemaatin hukuku hatta para basma yetkisi vardı. Dünyada büyük devletler içinde daimi temsilci denen kurumu İtalyanlar icat etmiştir. İtalyan devletleri arasında da böyle daimi temsilcilikler ve sefaret sarayları vardı. Mesela papalık nezdinde Roma'daki Venedik temsilciliği muazzam bir binada oturur. Palazzo Venezia, Mussolini'nin başbakanlık binasıydı. Bu kocaman yapının içinde Venedik temsilcisinin sadece kançılaryası ile oturacağını düşünmeyelim. Bina bugün bile sayısız salonlarıyla bir kültür merkezidir. O devirlerde de Roma'daki Venedikli tacirlerin deposu ve ticaret yeriydi. Herhangi bir başkentte Venedik ve Cenova temsilciliğinin bulunması o memleketin ticari itibarının olduğunu gösterir. Bizans devrinde Venedik ve Cenova ülkenin bütün ticaretine hakimdi. Osmanlı döneminde ise bu eski devirdeki nüfuzları kırıldı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bu İtalyan cumhuriyetlerinin doğudaki hakimiyetleri darbe yemiştir. Akdeniz adalarında 16. yüzyılda Kıbrıs'ta, 17. yüzyılda Girit'teki koloniler Mehmet devrinde Karadeniz'deki Cenova kolonileri Türklerin kontrolüne girmiştir. Başka şartlar çok hakim de olsa Osmanlı fütühatının İtalya üstünlüğünü ağır bir biçimde sarsmaya başladığı açıktır. Venedik Türklerin kah dostu kah düşmanıydı. Ama iki kuvvetin karşı karşıya gelmesinden İtalya çok kaybetti. Nihayet 1803'te Fransa Campo Formio anlaşmasıyla Venedik'i yuttuğu vakit bugün görmüş medeniyet merkezi Adriyatik Kraliçesi ortadan kalktı. O günün en etkili değişikliği de İstanbul'daki Venedik elçiliğinin Fransa tarafından ilhak edilmesidir. Mütareke döneminde İtalya, müttefiklerine olan kızgınlığı yüzünden hem İstanbul halkı ile iyi ilişkiler kurmaya gayret etti, hem de Anadolu hükümetine el altından yardım bile etti. Cumhuriyetin ilanından sonra büyük devletlerin içinde fazla itiraz etmeden Ankara'ya taşınan da İtalyan elçiliğidir. Bu başkentin en güzel sefahet binasıdır ve karşılığında Maşka'daki bugün sanat okulu olan teknik lise adeta terk edilmek zorunda kalındı. Daranko'nun bir Rönesans lahdi biçimindeki bu binası inşallah daha hoş ve güzelliğine hizmet edebilir bir biçimde değerlendirilir. İstanbul bilhassa 19. yüzyılda göçmen İtalyanlarla doluydu. Beyoğlu'nun birçok binası İtalyan ustaların ve onların yetiştirdiği Rum ustaların eseridir. Şehirde bu maddi kalıntıları dışında birçok dil ve adet kalıntısı da vardır. Gemicilik terimleri dışında İstanbul ve İzmir argosu da İtalyancı deyimlerle doludur. Mantenuta, kapatma metres karşılığı olarak Montinata veya Manita diye geçer. Alırım façanı aşağı diye adamların bu kelimenin Faccia'dan geldiğini bildiklerini sanmayız. Bu işin raconu böyledir diyenler İtalyanca Ragione'den geldiğini belki bilmezler. Zaten argoda kaynağı bilmek diye bir sorun yoktur. İtalya, Akdeniz dünyasında Doğu ile Batı'yı birleştiren bir coğrafyadır. Venedik'te Büyük Kanal'ın bir tarafındaki Türk Hanı ile karşı yakasındaki Alman Hanı, İtalya'nın ticaret hayatındaki rolünü de belirler. Buna rağmen Türkler tarafında bu hakikate değinen muhterem hocamız Şerafettin Turan ve Durdu Kundakçı'nın dışında göze çarpan bir eser yoktur. İtalyanların ise Türkiye ve İtalya ilişkileri üzerinde çok sayıda monografisi vardır. Hiç değilse bunlar çevrilmelidir. Bütün iktisat ve bankacılık terimleri İtalyancadır. Ancak son asırda İngilizce İtalyancanın yerini almaktadır. Bugün İtalya geçmişteki İtalya gibi değildir. Ama Batı Avrupa'dan çok daha açık ve makul ilişkilerin hesabını kollayan bir topluluk olduğu kesindir. Türk-İtalyan ilişkilerinin sadece iktisadi ve siyasi değil, kültürel bakımdan da önem arz ettiği, bu ülkenin diline ve tarihine dikkatle eğilmemiz gerektiği tartışmadan uzaktır. Unutmayalım ki ilk devir Osmanlı tarihi bile büyük ölçüde Vatikan, Floransa, Cenova ve bilhassa Venedik arşivlerinde yatmaktadır.